Ayrım 13, sayfa 210. 13. Bölüm, Kentten Köye. Başlarından aşağı döktükleri suyun verdiği sarhoşluk daha geçmemişti ki, köy halkı devlet adamının ağzından beklenmedik bir haber aldı. Dolniker telaş içinde köye girerek müjde verircesine, köyün biraz ötesinde ana yolun üzerinde bir insan cesedinin bulunduğunu haber verdi. Dolniker'in rehberliğinde yerde yatan yabancının yanına gelen birkaç köylü, adamın hala yaşamakta olduğunu sevinçle gördüler. Güçlü kuvvetli bir iki çiftçi yabancıyı sırtlayıp köye getirdiler ve hayvan doktorunun evine yatırdılar. Baygın yatan adamın kırık gözlükleri arkasından bir çift fersiz, kanlanmış ve dışarı doğru fırlamış göz seçiliyordu. Yabancı bir kemik yığınından farksızdı. Dolniker karşısındaki insan kalıntısının Zev olabileceğinden kuşkulanıyordu. Adamın koltuğu altında inatla tuttuğu sarı çanta kuşkularını doğrular nitelikteydi. Kundura tamircisinin kızı Zev'den arta kalan baygın vücudun ayaklarına atılarak korku ve mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Zev'in kendi isteğiyle ve iyi niyetinin bir belirtisi olarak dönmüş olması, kızı anlatılması olanaksız bir sevince boğmuştu. O anda Zev'in gözlerinde bir yaşam kıpırtısı belirdi ve çevresine büyük bir korku ile baktı. Dolniker sekreterinin derinin içinden fırlayacakmış gibi duran kemiklerini okşayarak, "Evet, demek döndün dostum," dedi. Aslında bunu söylemenin anlamı yoktu. Zev oradaydı. Ama Dolniker'in sözleri beklenmedik bir tepkiye yol açtı. Zev kemikten ibaret kalan parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak, "Yeter Tanrı aşkına," diye fısıldadı. Bütün vücudu tir tir titriyordu. "Dinlemek istemiyorum. Yeter Dolniker, yeter." Zev kendisini tutanlardan kurtulmak için çırpınmaya başladı. Hatta bir ara kurtulmayı başardı, ancak köylüler onu hemen yakaladılar ve kundura tamircisinin evindeki odasına götürüp yatırdılar. Odasına yeniden kavuşan Zev biraz yatışır gibi oldu ve kendisine uzatılan iki testi suyu bir nefeste içti. Hermann Spiegel sekreteri muayene ettikten sonra yaşamının tehlikede olmadığını ve yalnızca başına güneş geçtiğini bildirdi. Ayrıca uzun süre yeterli gıda alamadığından vücudu genel bir halsizliğin etkisindeydi. Sekreterin o güne dek geçirdiği maceraları örten kalın giz perdesi ancak uzunca bir süre sonra aralanabildi. Günlerce dağlarda gezmiş, yarlara inmiş, vadileri aşmış, kayalara tırmanmış, çıplak tarlalarda, ormanlarda gecelemişti. Köyden kaçtığının üçüncü gününde kulaklarında acayip sesler çınlamaya, gözleri kararmaya başlamıştı. Bu durumda yoluna devam eden sekreter dördüncü günde bir yerleşme merkezinin yakınında yere yıkılmıştı. Ondan sonrasını anımsamıyordu. Dvora telaş içinde sığırların arasından geçerek Dolniker'in yanına vardı.
"Mühendis bey, mühendis bey."
Dolniker hemen toparlandı. "Geliyorum. Zev'e söyle sığırları köye sokup hemen ziyaretine gideceğim."
"Ben de bunun için geldim mühendis bey. Ziyaret yasakmış."
"Hay Allah, neden? Bulaşıcı bir hastalığa mı yakalanmış?"
"Hayır, bulaşıcı değil," dedi Dvora kaygısından parmaklarını birbirine kenetleyerek. "Doktor diyor ki her şey güneştenmiş ve yakında iyileşecekmiş. Ama bu arada hiç nedensiz çırpınıyor. Yeter, yeter, çeneni tut artık," diye bağırıyor.
"Yeter Dolniker mi?" diyor.
"Evet, Dolniker. Anlamsız bir şey. Sürekli olarak mühendis beyin konuşmasını kesmesini istiyor. Ama mühendis bey konuşmasını kesemez. Çünkü mühendis bey orada değil. Mühendis bey, siz bundan bir şey anlıyor musunuz?"
"Hayır."
"Bana kızmayın mühendis bey, ben yalnız duyduklarımı anlatıyorum. Zavallı Zev yatağına yığılmış, cam gibi soğuk gözlerini çevresinde dolaştırıyor ve bir şeyler söylüyor."
Genç kız eteğinin cebinden bir kağıt parçası çıkararak titreyen sesiyle okumaya başladı.
"Yeni yıl için en iyi temenniler, mutlulukla ve bolluk, verimli çalışma ve yaratıcı güç kuvvetimizi birleştirip çölü yeşertmek, doğum sancılarını yenmek, hareketimizi hedeflerine ulaştırarak Umumi İdare Meclisi ve İsrail'de kardeşlik halkı bir amaç altında toplamak, yek vücut olup gerçekleştirerek prensiplerinin ışığında ve izinde devamlı bir barış ve gerçekçilik gibi anlamsız şeyler. Çocuk sel gibi söz söylüyor, hepsini yazamadım." Sonra gene "Yeter Dolniker, Tanrı sus," diye bağırmaya başlıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Birkaç dakika geçtikten sonra gene başlıyor.
Korku içinde kalan Dolniker ne diyeceğini bilemiyordu.
İşte böyle mühendis bey diye bitirdi Dvorak raporunu. Ben dediklerinden bir şey anlamadım. Ama madem ki bir çare var, lütfen mühendis bey sizden rica ediyorum konuşmayı kesin. Çünkü Zev bundan öyle büyük bir acı çekiyor ki yüzüne bakamıyorum.
Hayvan doktoru Zev'in odasına kapatılmasını ve mühendis beyin söylevleri kulaklarında çınladığı sürece rahatsız edilmemesini emretti. Bir hafta kadar sonra yeni yıl bolluk ve mutluluk dilekleri beyninden yavaş yavaş silinmeye başladı. Sonbahara girdiklerinde nöbetler kısalmaya ve azalmaya yüz tuttu. Çiftçiler Zev'in köye dönmüş olmasına kısa sürede alıştılar. Zaten ardı ardına gelişen olaylar nedeniyle Zev'i düşünecek durumda değillerdi. Örneğin köy sakinleri kooperatif parasının anlaşılmaz bir biçimde piyasadan çekildiğini ve ellerinde sadece köy liralarının kaldığını gördüler. Bu durum Tsemah Gorviç'in Hayfa'ya gidip bir sandık dolusu büro malzemesiyle döndüğünde daha da belirgin bir hal aldı. Malzeme geçici meclisin sığırlar arasında ve açık havada yaptığı toplantıda mühendisin önerilerine uygun olarak hazırlanan bir listeye göre alınmıştı. Kundura tamircisi Hayfa'dan çiftçileri kıskançlıktan çatlatan bir şey daha, yepyeni bir bisiklet getirmiş, herkes görsün diye atölyesinin önüne koymuştu. Gorviç pek tabii bisiklete binmesini bilmiyordu. Zaten bisikleti üzerine binmek için almamıştı. Bütün yaptığı iş meclis toplantılarına giderken pırıl pırıl aracı yanında getirmekti. Köylülerin çoğu Gorviç'in demirden bir eşek alacak parayı nereden bulduğu konusunda bir takım kuşkulara düşmüşlerdi. Ancak bütün bunlar kamu hizmetinde çalışan bir adam hakkında çıkarılan dedikodulardan başka bir şey değildi. Kundura tamircisinin kentten getirdiği evrak dolapları ile iki masa dört direğin arasına toprağın üstüne yerleştirildi. Öteki pahalı araç ve gereçler de sağa sola dağıtıldı. Köylüler sabahtan akşama dek bu acayip serginin çevresinde dolanıyorlardı. Dikkati en çok inip kalkan ve dönen iskemlelerle üstüne oturulabilmesi için önce ağızla şişirilen lastikten yastıklar çekiyordu. Bayan Hasidov malzeme ile birlikte gelen dosyaları, bir ucu mavi bir ucu kırmızı yazan kalemleri, hokkayı, cetveli, silgiyi, kesmeyen bıçağı, yapıştırıcı şişesini, lastik bir kap içerisindeki kırmızı sünger parçasını, mektup tartmak için küçük teraziyi, kağıtları delmeyi bilen o görülmedik makinayı, heyecanla beklenen mühürü, parlak raptiye kutusunu, hesap yapmak için kullanılacak boncuklu ve çalmak için küçük bir çanı özenle masanın üzerine ve çekmecelere yerleştirdi. Meclis üyeleri bile büro teknolojisinin bu inanılmaz buluşlarından gözlerini çekemiyor, hatta arada bir dürtülerine yenilerek yazı masasının gerisinde oturup akıllı görünmeye çalışıyorlardı. Kafalarını sürekli olarak meşgul eden soru da bu parlak eşyaların neye yarayacağıydı. Bu soru mühendisin yardımı ile çabucak yanıtlandı. Önce arkadaşlar karışıklığa mani olmak için köy halkının bir listesini çıkaracağız. Böylelikle büro işlerinin idaresi için bir memur atandı. Bu yeni atama kararının uygulanması o günkü koşullar altında olanaksız değildi. Çünkü bu türden acemi bir memurun aylığı 24 liranın üstüne çıkmazdı. Bu para tutarı 12 eşit ve bir kereye mahsus takside bölündüğünde de ortaya yükümlülerin öderken duymayacakları bir miktar çıkıyordu. Asıl çözümlenmesi zor olan sorun yeni memurun meclis üyelerinin hangisinin ailesinden seçileceğiydi. Dolniker bu sırada Yahudiliğin kıymetleri üzerinden en küçük bir taviz vermediği için fiziksel ızdıraba maruz kalan bir adamı onu biraz olsun avundurmak amacıyla konuyla ilgili kararı Yakov Seferadi'ye bıraktı. Bu önemli toplantıdan sonra Celep meclis sekreterliği görevine dini bütün, dinsel değerlere saygılı bir kişinin seçilebileceğini bildirdi. Hahamlık mesleğinde tecrübe sahibi olmak ayrıca bir tercih konusuydu. O günlerde Celeb'in halk arasındaki rağbeti en düşük düzeyde olmasına rağmen bu çekici göreve 8 köylü istekli çıktı. Adayların her birinin başında takke, elinde dua kitabı eksik olmuyordu. Sayılarının çok oluşunun bir nedeni de son zamanlarda kimyon üretiminin giderek boşlanması sonucu köydeki işsiz sayısının artmasıydı. Dorniker üretim sektöründeki korkunç gelişmeyi haber aldığında geçici meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Aslında buna pek de gerek yoktu. Zira meclis her gün Hasidov'un yeni süthanesinde toplanmaktaydı. Günlük toplantılara üyelerin tümü katılmakta, bir tek kundura tamircisi oldukça ağır olan yeni bisikletini sürekli taşıyamadığından arada bir oturumu kaçırmaktaydı. Arkadaşlar, ziraat sektöründe vuku bulan gerilemeyi şiddetle kritike etmek istiyorum, diye açtı Dolniker toplantıyı. Aza Hasidov bu seneki hasattan alınan neticeleri bildirin.
Sonuçlar çok kötü mühendis bey, dedi berber hiçbir üzüntü belirtisi göstermeksizin. Şimdiye dek kooperatife olağan ürünün ancak onda birini verebildik.
Ah ne iyi, diye kükredi Dolniker. Kimyonköy muhtarı Bay Hasidov bana bu vazifeye tayin edildiğinin ikinci ayında büyük bir neşe ve rahatlık içinde mahsulün sıfıra indiğini bildiriyor. Maşallah, köy halkını işsizler ordusuna çevirmeye muvaffak oldunuz. Artık kazma kürek tutma alışkanlığını kaybettikleri gibi gün boyu köy sokaklarında başıboş geziyorlar. Sözde ve fiiliyatta aynı derecede samimi bir insan olarak dilimi tutamayıp hepinizin boş laftan başka bir şey bilmediğiniz, bütün vaatlerinizin sözde kaldığını söylemek mecburiyetindeyim.
Berber ayağa kalkarak Dolniker'in sözünü kesti. Bir saniye mühendis, kusura bakma ama kısa kes çünkü acelemiz var. Üretim çok düştü ama ülkedeki kimyon fiyatları öylesine yükseldi ki normal ürünün onda biri için kooperatiften ürünün en yukarı düzeyde olduğu sıralarda aldığımızın 5 katını alıyoruz.
En yukarı düzeyde denmez, dedi Dolniker kekeleyerek. En yüksek seviyede denir. Arkadaşlar, para her şey değildir. Burada mühim olan prensiptir.
Kusura bakma mühendis, diye çıkıştı Hasidov. Ama daha az çalışmayla daha çok kazanmalarının zararı ne, anlamıyorum.
Dolniker'in yüzü kızarmaya, boyun damarları şişmeye başlamıştı. Daha önce kendisiyle bu tonda konuşma yürekliliğini gösteremezlerdi. Devlet adamı bir süredir bu küçük ve yeteneksiz berbere karşı kine benzer bir duygu besliyordu. Bu adam başka köylülerden değişik hiçbir özelliği olmamakla birlikte alın yazısının kendisini köye lider seçtiğini sanıyordu. Dolniker defretle berberin koltuğuna ve arabasına dünyaya kazık çakacakmış gibi yapıştığını düşündü. Tut ki o görevinden ayrılsa maazallah köy batacak. Muhtarlık sekreteri seçildiğinden bu yana Hasidov'a bir haller olmuştu. Önce memurdan gittiği her yerde köpek gibi kendisini izlemesini ve ağzından çıkan her söze dikkat etmesini istemişti. Memurun muhtar bir yerden bir yere giderken arabanın peşinde koşup ondan aldığı emirleri bir kağıda not etmesi köylülerin kanıksadıkları görüntüler arasına girmişti. Hasidov'un yeni ilkesi gereğince her şey yazılı olacaktı. Tam donatımlı yazıhanedeki gereçleri kullanarak her şeyi kağıda geçirme merakı köy halkı ile sözel ilişkiyi kaybetmesine neden olmuştu. Örneğin köylülerden biri her zaman olduğu gibi kooperatif kamyonunun ne zaman geleceğini sorsa berber yazılı olarak bildiririm demekle yetiniyordu. Sekreter gelenin adını hemen kaydediyor ve köylü 2 gün içinde 3 kapılılar arasından seçilen muhtarlık odacısı aracılığı ile çarşamba günü yazılı bir kağıt parçası alıyordu. Kağıdı sekreter imzalayıp mühürlüyor, ondan sonra arşivde o köylü adına açılan karta yazılı yanıtın verildiğini kaydediyordu. Ne ettim bu anormal bürokratı muhtarlık koltuğuna oturttum, diye geçirdi içinden Dolniker olağanüstü toplantının en sıcak anında. Hasidov'un yüzsüzce sözlerini sert bir biçimde yanıtlamaya hazırlandığı sırada nöbetçi 3 kapılı odaya girip berbere bir kağıt uzattı.
Arkadaşlar, diye fırladı yerinden Hasidov. Gorviç kendisine gitmemizi istiyor. Önemli olsa gerek. Mektup yollamış.
Kundura tamircisi yazı yazmayı da nereden öğrenmişti? Devlet adamı kağıdı berberin elinden kaparak okudu. Kağıdın üzerinde kocaman bir ayakkabı ve ona doğru koşan küçük küçük insanlar çizilmişti. Resmin sağında 3 tane ünlem işareti vardı. Kundura tamircisinin evinin önü ana baba günüydü. Çiftçiler içeride olanları görebilmek için itişip kakışıyorlardı. Yüzlerindeki ifadeden gözlerine inanamadıkları belliydi. Meraklılar arasından kendilerine zorlukla yol açan meclis üyeleri gözleri önüne serilen görüntü karşısında dona kaldılar.
Neydi gördükleri?
Başını ince bir tülle örtmüş olan küçük Dvora beyaz giysiler içinde odanın ortasında duruyordu. Yanında da her günkü giysisiyle bakıcı duruyordu. Bu aralarda bayağı şişmanlamış, renkli renkli yara ve çürükleri geçmiş olan Zeev, korku dolu gözleriyle kim olursa olsun bir kurtarıcı arıyordu. Gençlerin önünde elinde dua kitabından başka bir şey okuyan Yakov Sefaradi duruyordu. Kapının yanında koltuğunun altında bakıcıya çevrilmiş bir av tüfeğiyle ayakta duran kundura tamircisi bu mutlu tabloyu tamamlıyordu. Meclis üyeleri köyde şimdiye dek eşine rastlanmamış görüntüyü doyasıya izledikten sonra evin çevresinden dolaşıp arka kapıdan girmek istediler. Kapı kilitliydi. Afar Kiş kapıyı sabırsızlıkla çaldı. Bir süre sonra Gorviç'in kendisi eşikte belirdi. ''Sizi düğüne şahsen gelip davet edemediğim için özür dilerim ama törenden ayrılmama olanak yoktur.'' dedi kundura tamircisi gözünü Zeev'den ayırmadan. Bakıcı sonunda kızımla evlenmeye karar verdi. Temsilciler odaya girdiler ve duvarın dibine dizildiler. Tören ortamın sadeliğine karşın çok yavaş ilerliyordu. Zeev'in ağzını bıçak açmıyordu. Bir ara gözlerini yere indirecek olduysa da av tüfeğinin güvenlik mandalının sesi onu hemen kendine getirdi. ''Çok teşekkür ederim.'' dedi sekreter Celeb'in uzattığı belgeleri imzalarken. Yüzü boncuk boncuk terlemişti. Belgelerin imzalanması sırasında hayvan doktoru yeni evlileri alkışlamaya başladı. Yüzü her zamanki gibi soluk olan Gorviç, kızı ile damadını öperek mutluluklar diledi. Kundura tamircisi tüfeğinin güvenlik kilidini kapatıp silahını dolaba koydu ve damadına sarılarak, ''Tısamah Gorviç'in kızı ile evlenen eli açık bir kıza varmış demektir. Muhtarlığa bağlı tapu dairesi kurulur kurulmaz 3 dönüm tarlayı damadımın adına geçireceğim.'' Kundura tamircisi bu şekilde gerçek bir bonkör olduğunu gösterdikten sonra köy sakinlerinin kutlamalarını kabul etti. Hatta berber bile toplumsal bir sansasyona yol açacak nitelikte bir hareketle Gorviç'in elini sıktı. Dvora Dorniker'in yanına giderek boynuna sarıldı. ''Öyle mutluyum ki mühendis, önceleri evliliğin konusunu bile açmıyordu. Ama bugün babam onunla konuşup onu bir köpek gibi geberteceğini söyleyince hemencecik kabul ediverdi.'' Devlet adamı bir baba sevecenliğiyle genç kadının sarı saçlarını okşarken sekreterine bir göz attı. Zeev sevinç kargaşasından yararlanarak yandaki odaya kaçmıştı. Dolniker Zeev kapıyı kapayamadan odaya daldı. Patron sekreter bir süre bakıştılar. Sonra Zeev kapının tokmağını bırakarak Dolniker'e düşmanca baktı.
''Bu durumu olduğu gibi kabul edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun Dolniker.''
''Neden kabul etmeyecekmişsin? Sıhhat bakımından köy hayatının üstüne yoktur.''
''O halde sen kendin buraya yerleş.'' diye tısladı sekreter. ''Yaşamımı bu mağarada geçirmeye niyetim yok. Buraya niçin geldik?'' ''Bunu bana mı soruyorsun? Buraya gelmeyi ben mi istedim?''
Sekreter Dolniker'e iyice sokularak ''Yalan konuşma Dolniker.'' dedi. Devlet adamı bir adım uzaklaştı. ''Yalan mı konuşuyordu?''
Daha dünmüş gibi anımsıyordu sekreterinin dediklerini. Her sözcüğü aklındaydı. Harika sıhhatli bir dinlenme olacak bu gazetesiz, gürültüsüz.
Kalbi kırılan Dorniker sekreterine dönerek, "Zeev!" diye fısıldadı üzüntülü bir sesle. "Lütfen sözlerini geri al." Sekreter Dorniker'in omuzuna konan elini itti. Yüzü vücudunun bütün kanı çekilmiş gibi sararmıştı. ''Yeter Dolniker, canıma yettin artık.'' diye bağırdı. ''Hala senin önerilerini gereksediğimi sanacak kadar bunadın mı yoksa?'' ''Tam aksine Dolniker, dillere destan söylevlerini kim yazdı? Sayısını bile unuttuğun baş yazılarını kim derledi? Sen kimsin bir kere? Neden anlarsın, neyi bilirsin? Bir mesleğin var mı?'' ''Dolniker, 72,5 tesisin müdürü. Dolniker aşağı, Dolniker yukarı. Dolniker bir burada, bir orada. Telefon eder, denetler, indirir, yükseltir. Günde bir düzine toplantıya katılır. Dolniker yüzlerce uzmanı ister kovar ya da tayin eder, son hükmü veren odur. Başında bulunduğu iş konusunda en ufak bir bilgisi olmadığı halde. Dünyanın lideri ne de gülünç bir yaratıkmış. Yüzlerce aptal yıllarca eğitim görür, meslek sahibi olur. Hayatları boyunca çıkaramayacakları boyunduruğu kafalarına geçirirler. Sonra da övgüleri büyük siyasetçiler toplar. Zavallı uzmanların üniversitelerde öğrenemedikleri bir şeyi siyasetçiler iyi bilirler. Politikacılar başkalarının yaptıkları hakkında konuşmayı bilirler. Evet, işte bu konuda uzmansın Dolniker. Bir plak gibi konuşur, konuşur, konuşursun. Su sızdıra sızdıra kendini eriten bir musluk gibi. İçeriksiz, değersiz, boş laflar. Laf olsun diye laflar. Saçmalık üzerine saçmalık. Dolniker kanının son damlasına kadar çarpışır. Bir tüfek mermisinin neye benzediğini bile bilmeden. Dolniker kütleleri çölü yeşertmeye yollar, kendi ise saksıda olsun bir çiçek bile yetiştirmemiştir. Devlet adamı. Amis Dolniker devlet adamıdır. Adam gibi konuşmayı bile bilmiyorsun. Dilinde bir sürü yabancı sözcük ama birini bile yerli yerinde ve doğru olarak kullanamazsın. Ama pek tabii bu durum Dolniker'in gülünç edebiyat ödülleri alması ve türlü türlü sanat eserleri sergileri açmasına engel değildir. Her şey o yemeğe oturana kadar güzeldir. Yemek başladığında çevredekiler kaçacak delik ararlar. Tanrı aşkına söyle Dolniker, sen hala normal bir insan olduğunu mu sanıyorsun? Yalnızca topluluklar karşısında konuşmayı bildiğinden, tek insanlara söz yönelttiğinde çoğul takıları kullandığının farkında mısın? İçindeki espriyi bugüne dek anlamadığım o aptal fıkrayı kaç kez anlattığını biliyor musun? Herkes arkandan gülüyor Dolniker. Ama sen büyüklük duygularının verdiği sarhoşluktan her gittiğin yerde seni izleyen alayı anlayamıyorsun. Beni nasıl keşfettiğini anlatayım mı? Parti örgütünden arkadaşlarla iddiaya girmiştim. Seni dünyanın en gülünç övgüleriyle kutlayacak, sen ise buna rağmen zevkten dört köşe olacaktın. Mimar tuttuğunu koparan, gerçekleştiren insan. Ancak bir şeyi gerçekleştirebildin Dolniker, o da partide bir yer tutmayı. Orada senden daha genç ve daha yeteneklilerin ilerlemelerine engel olmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Dolniker'i yerinden oynatmak olanaksızdır. Dolniker 30 yıl önce içine yanlışlıkla düştüğü koltukta hala tutkallanmış gibi oturmaktadır. Hem de ihtiyarlar yurdunda bulunması gerektiği bir yaşta. Sekreter duvara dayanmış nefes nefese içindekileri kustukça kusuyordu. Sesi olağan tonunu kaybetmiş, ıslığa dönüşmüştü. Dolniker, ne zaman gerçekteki halinin farkına varacaksın? Zamanın bir daha dönmemecesine geçtiği ve bugün artık şişirilmiş bir balondan başka bir şey olmadığın gerçeğini ne zaman kabul edeceksin? Patlayana dek bekleyecek misin? Sekreter bu sözleri söyledikten sonra yatağa yığılıp kahkahalarla gülmeye başladı. Dolniker sekreterini şaşkınlıkla süzdü. Midesi bulanıyordu. Nedense bu kez ne yüzü kızardı ne de boyun damarları şişti. Buna karşılık bir anda çökmüş, yaşlanmış görünüyordu. İleriye bir adım atıp düşmemek için karyolanın demirlerine tutundu. "Diyelim ki bugün için şişirilmiş bir balondan başka bir şey değilim," dedi sakin bir sesle. "Diyelim ki bugün için gereksiz, herkesin arkasından güldüğü bunak bir ihtiyarım. Ama hayatımda hiçbir konstrüktif teşebbüste bulunmadığımı, laflamakla vakit geçirdiğimi söyleyemezsin. Bu devleti kuranlar Dolnikerler değilse kimlerdir? Devlet adamının gözleri yaşlı olmuştu. Sözcükler boğazında düğümleniyordu. Diyelim ki bütün bunlar hakikat. Öyleyse sen genç ve faal dostum, neden işe yaramaz ihtiyarın fikirlerini tatlı dilini kullanarak çalmaya çalıştın? Neden onun temin edeceği avantajların peşinden koştun? Yalnızca kariyer için mi? Yalnız partide iyi bir yere sahip olmak için mi? Diyelim ki ben hakikaten herkesi iyi bir tesir altına aldığını zanneden, herkesin alay ettiği o ihtiyar bunağım. Ama sen kabiliyetli ve her işin altından kalkan dostum. Sen benim gibi bir hayalperestten de kötü vaziyettesin. Sen zayıf karakterli bir insansın. Çünkü sen her an bir komedi oynadığını biliyordun. Sen de dostum Zev, birkaç sene sonra biraz önce tasvir ettiğin o parazit ihtiyar gibi olacaksın. Ama küçük bir farkla. O deli Amis Dolniker son günlerini fakir ve şerefli bir insan olarak geçirecek, sen ise akıllı dostum, iki yüzlü, aşağılık ve kokuşmuş bir insan olarak yaşayacaksın. Sekreter her yanı tir tir titrediği halde yataktan kalktı. Yeter Dolniker diye bağırdı. Tanrı aşkına yeter artık, yeter. Dolniker odadan çıktı ve sükûnetini koruyarak davetlilerin arasına karıştı. Bir ara Herman Spiegel'e yaklaştı ve söz arasında söyler gibi, "Hayvan doktoru beyefendi, bakıcımın sana ihtiyacı var," dedi.